Ayrım 24.
O, evrenin bütünü içinde durumun farklı olmadığı savunda. Ona göre sonsuzluk, zihinsel kavrama gücümüzün sınırlarını zorlayan büyüklükleri ifade etmek için kullandığımız yapay bir kavram. Gerçekte evren de, neresinden bakılırsa bakılsın, bir fanus gibi kapalı bir mekan. Üstelik belki de başka pek çok evren arasında sadece bizim bildiğimiz olanı olduğu için önem taşıyor. Bu mekanın içinde de her şey, dünyamızda olduğu gibi, sınırlı. Nitelik olarak da, nicelik olarak da, hatta zaman olarak da. Yani dönüp duran bir zaman içinde, aynı fizik içi ve fizik ötesi madde ya da varlıklardan oluşan büyük fanus içinde, aynı fizik içi ve fizik ötesi madde ya da varlıklardan yeni yeni yıldızlar doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor, patlayarak dağılıyor ve onlardan yeni oluşumlar çıkıyor ortaya. Yani o, benim dünyamız için düşündüğüm senaryonun evren içinde geçerli olduğunu savunuyor. Oysa burada önemli bir fark var. Evren için kopyalama yöntemi geçersizdir. Bildiğin gibi yeryüzünün güneşten koparak ya da bir başka kurama göre büyük patlamadan hemen sonra mikroskobik bir gezegen olarak oluşumu günümüzden 4,5 ila 5 milyar yıl eskiye dayandırılıyor. Buna karşılık çeşitli varsayımlara göre yaşamın ilk belirtileri ise günümüzden 1 ile 3 milyar yıl önce ortaya çıkmış. Yani yer kürenin oluşumuyla ilk yaşam belirtileri arasında 2 ile 4 milyar yıl kadar neler olduğunu bilmediğimiz karanlık, bilinmez bir dönem var. Yaşamın son 500 milyon ya da 1 milyar yıl içinde çok hücreli canlılar şekline dönüşmüş olduğu tahmin edilmektedir. Ancak evrimin tamamlanmaya yakın olduğu bir çağda, yani bundan 250 milyon yıl kadar önce yaşanan ve milyonlarca yıl süren bir büyük felaket döneminde, paleontologların görüşüne göre okyanuslarda yaşayan canlıların tamamına yakın bir bölümü, karalardaysa sürüngen ve yüzer gezer türlerinin 1/3'ünden çoğu, daha dayanıklı olan böcek türlerinin ise %30'una yakını yok olup gitmiş. Varlıklarını sürdürmeyi başaran canlılarsa hemen hemen sadece tek hücreli birkaç yaratıktan ibaretmiş. Bu büyük yok oluşun ardından yaklaşık olarak 5 milyon yıl içinde canlılar yeniden oluşmaya başlamış. Ancak yaşamın niteliği açısından felaketin yararlı olduğu da ileri sürülmektedir. Gerçekten daha önce yeryüzüne büyük ölçüde devinimsiz yaratıklar egemenken giderek devinimli canlı türleri artmış, bugünkü hayvan türlerinin ataları ortaya çıkmaya başlamış. Burada benim için ilginç olan iki nokta var. Birincisi, bugünkü bilimsel olanaklarımızla saptanabilinen ilk yaşam belirtilerinin ortaya çıkışıyla yeryüzünün oluşumu arasında geçen 2 ila 4 milyar yıl içinde ne olup bittiğini bilmiyor olmamız. İkincisi, ilk olarak ortaya çıkmak için 2 ila 4 milyar yıl geçmesi gereken yaşamın büyük felaketten sonra hemen tamamen yeniden ortaya çıkması için 5 milyon yıl gibi görece olarak kısa bir sürenin yetmiş olması. Varsayalım ki dünyanın oluşmasından 1 milyar yıl sonra ilk yaşam belirtileri kendisini göstermeye başlamış olsun. Bundan 5, bilemedin 10 milyon yıl sonra yaşam biçimleri hızla gelişip çeşitlensin ve yine 4-5 milyon yıl sonra ilk insan ortaya çıksın. Bu insan yine görece olarak hızlı bir biçimde, diyelim ki en fazla 1 milyon yıllık bir evrimden sonra bizim bugünkü uygarlık düzeyimize ulaşsın. Hesap ettin mi? Yani insanlık bugünkü düzeyine yerkürenin oluşumundan başlayarak 1-1,5 milyar yıl içinde ulaşabilir, kuramsal olarak. Bugünkü uygarlığın insanları ve insanlarla birlikte yeryüzündeki bütün canlıları kısa sürede yok edecek bir gidiş içinde olduğunu düşünürsen, hemen bütün dinlerin ileri sürdüğü kıyametin uzak olmadığı ortaya çıkar. Öyleyse benim birinci kuşak dediğim dönemde, yerkürenin oluşumundan en fazla 1,5 milyar yıl sonra böyle bir kıyametle sona ermiş olmalıdır. Aradaki boşluğu ancak benim bu varsayımım açıklayabilir diye düşünüyorum. Çok mu alçak gönüllüyüm dersin? İkinci kuşak yaşam başladıktan 250 milyon yıl sonra yeni bir büyük felaketle karşılaşır yerküre. Bunu kıyametle karıştırmamak gerektiğini hatırlatayım. Kıyamet, dinsel anlamda olduğu kadar bilimsel anlamda da bir uygarlığın sonunu belirleyen bir terimdir. Bu ikinci büyük felaketten 5 milyon yıl sonra yaşam yeniden gelişir, yeni bir boyut kazanır ve insanlar yeniden ortaya çıkar. Bunun yöntemi ne olabilir? Ya yaşam şifrelerini içeren moleküllerin oluşturduğu uykudaki varlıklar, ya da kopyalama yoluyla çoğaltılıp henüz bilmediğimiz bir yöntemle dondurulan hücreler, uygun ortamlarda yeniden yaşam serüvenini harekete geçirirler. Bu yeni dönem yaşam, önceki gibi bir sıra izler. Yani önce molekül zincirleri, sonra tek hücreliler, sonra çok hücreliler. Her şeyin yeniden tekrarlandığını varsayacak olursak, bugünkü uygarlığın üçüncü kuşak uygarlık olduğunu söyleyebilirim. Bu üç kuşak uygarlığın oluşumu maddesel açıdan aynı elementlerle gerçekleştirilmiştir. Peki ya fizik ötesi elementler, yani canlar ya da ruhlar her seferinde yeniden ve yokluktan mı yaratılmışlardır? Böyle bir şey olabilir mi? Mantık kurallarına uyar mı? İşte benim değişmeyen senaryolar kuramımın açıklaması. Bu şu demektir ki benim alın yazım, istersen kaderim de, ben dünyaya gelirken yazılmış olamaz. Doğa böyle bir savurganlığı göze alamaz. Benim yazgım, benim birinci kuşak dediğim ilk aşamada yeryüzünde ilk yaşam belirtilerinin ortaya çıkışıyla birlikte sahneye konulan bir ilk senaryodaki bana, daha doğrusu benimle aynı molekülleri, aynı genleri taşıyan ilk yaratığa uygun görülen rolün ikinci, üçüncü kez yinelenmesinden başka bir şey değildir. Sir Lawrence Oliver, Menemen Lisesi öğrencisi falancadan ne kadar daha usta bir oyuncu olursa olsun, o da o lise öğrencisi gibi Hamlet'in babasının öldürülmesini engelleyemez, geciktiremez. İsim karalanmıştı, daha ileri gidiyor. Yenilenmeyi, daha doğrusu dönüşleri evren boyutunda ele alıyor. Bu durumda evrenin senaryosu da ilk Big Bang sırasında yazılıp sahneye konmuş olmalıdır. Sonsuz olarak tanımlanan zaman boyutunda tüm evrende yaşamın, yani canın ya da alışılmış adıyla ruhun yalnız yerkürede ortaya çıktığını, yalnız bize özgü bir nitelik olduğunu savunamayacağımıza göre yaşam senaryosunun bütün evren için bir kere de kotarılmış olduğunu kabul etmemiz gerekir diyor. Öyle olunca da senaryoda benim oynamakta olduğum rol bana gelinceye kadar tüm evrendeki ilk benzerime uygun görülmüş olandan başka bir şey değildir ve bu rol bana gelinceye kadar evrenin oluşum ve gelişim süreci içinde en üstü bilmem kaç kez yinelenmiş olabilir. Çünkü, diyor o, senin ileri sürdüğün gibi yalnız bizim yerküremiz için yaratılmış olan sınırlı bir senaryo kuramı kolayca çürütülebilir. Bugüne kadar yapılan hiçbir bilimsel araştırma, dünyada ikiz yaşamların varlığını doğrulayabilecek en küçük bir kanıt koyabilmiş değildir ortaya. Bunda haklı olabilir. Maddesel evren için olasıdır da. Ama daha önce de söylediğim gibi bu kuram canlıların kopyalanması olasılığıyla bağdaşmaz. Benim kuramımın tek zayıf noktası olarak ilk yaşamdan günümüze kalan herhangi bir işaretin bulunamamış olduğu ileri sürülmektedir. Ancak geçmiş bir uygarlığı kanıtlayabilecek, bilebildiğimiz hiçbir yapay madde yaşamların oluşması, yok olması, yeniden oluşması için geçmesi gerektiği varsayılan milyonlar, milyarlarla yıl olarak belirlenen süreler içinde varlıklarını koruyabilecek kadar dayanıklı değildir. Zamana karşı en dayanıklı sayılan maddelerin, bu arada poliüretan bileşimlerinin ve kütünlerin ömürleri birkaç milyon yılı geçmez. Böyle olunca da 1-2 milyar yıl önce var olan yaşam kuşaklarından bugüne bir kalıtın ulaşmaması doğaldır. Asıl önemlisi ikinci, üçüncü kuşak yaşamlar, birinci kuşak yaşamın yinelemesi ise böyle bir kalıtın bulunmaması daha akla yakındır. Bulunmuş olsaydı benim kuramımın dayanağı kalmazdı. Bu yinelemeler için gerekli şifrelerin içinde saklanacağı kasalar ya da kopyalanmış moleküllerin bekletileceği mahfazalar kara delik örneğinde olduğu gibi çok az bir yer kaplamış olmalıdır. Burada önemli olan şudur. Bizim henüz düzeyine ulaşamadığımız geçmiş teknolojik uygarlıklar, düş gücümüzü zorlayan uzun zamanlar boyunca varlığını sürdürebilecek çok dayanıklı bir madde keşfetmiş ya da Yunus'un dizeleri yönünde bizimkine benzeyen ama bizimkinden çok üstün bir zekaya sahip olan Tanrı böyle bir madde yaratmış olabilir. Ancak kabul etmek gerekir ki bu madde ne olursa olsun herhalde o maddeden yapılmış dev piramitler, Çin setleri, Babil kuleleri bulunabileceğini düşünmemek gerekir. Böyle bir madde keşfedilmiş ve o maddeden yapılma nesne içinde senaryonun bir kopyası ya da kopyalanmış hücreler günümüze kadar ulaştırılmak üzere yerkürenin herhangi bir noktasında korunma altına alınmış olabilir. Ancak o mahfazanın aradan geçen milyarlarca yıl içinde nerede saklandığını saptamanın güçlüğü ortadadır. Böyle bir işaret varsa ancak çok büyük bir rastlantıyla ona ulaşılabilir. Bu şey, hayır, henüz bunu ona açıklamak istemiyorum. Beni rahatsız eden bu tür kuramsal bir tartışma değil. O, bambaşka bir düşünce içinde, yani benden çok benim kuramımın ilk şeklini savunuyor. Kraldan çok kralcı yani. Durmadan sahneye konan, benim bir fantazi olarak düşlediğim ilk senaryonun birer kopyasının evrenin her köşesine, yaşamın var olması gereken gezegenlerden her birine gönderilmiş olduğuna, bir yerlerde somut olarak var olduğuna, saklandığına inanıyor. Yani benim ileri sürdüğüm kuramsal varsayımları o sadece bir başlangıç olarak kabul ediyor. Buraya yeni geldiği günlerde yeryüzünde yaşamın oluşumunu açıklamaya çalışan kaos kuramını irdeleyen bir kitap üzerinde tartışmıştık onunla. Bu kuram, evrendeki bütün değişimlerin ve bu arada da yaşamın önceden belirlenmeyen rastlantılarla oluşmuş olduğunu ileri sürer. Belki bir, belki 2 milyar yıl süren evrim sırasında bir takım elementler uygun ortamlarda bir araya gelerek yeryüzünde ilk canlı varlığı yaratmışlardır. Bu ilk yaşam henüz hücre bile olmayan bir molekül taneciğidir. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı adlı romanında çok başarılı, biraz da gizemli bir biçimde, Orta Çağ'da bir manastırın kitaplığında bir sürü rahibin eski el yazması kitapları, belgeleri asırlarından kopyalayarak nasıl çoğalttıkları anlatılır. İşte varlığın ilk canlı molekülleri de oradaki kopyacılar gibi ama kendi kendilerini kopyalayarak birbirinin aynı zincir halkaları oluşturacak şekilde çoğalırlar. Eğer kusursuz bir kopyalama söz konusu olsaydı, yeryüzündeki yaşam bugün bile ama belki sonsuz uzunlukta, sonsuz büyüklükte hep aynı molekül zincirinden ibaret bir yığın şeklinde oluşmuş olurdu. Oysa bu kopyalama sırasında yapılan küçük yanlışlıklar giderek büyür, çapraz geometrik dizinler halinde çeşitlenir ve yüzyıllar içinde ortaya yepyeni yaşam biçimleri ya da olmadık hurafeler çıkar. Bunun ilginç bir örneği Bakire Meryem hikayesidir ve Ahdi Atik'ten çok daha eski yazma belgelerde bir genç kızın evlenmeksizin dünyaya getireceği bir çocuğun kral olacağı söylencesinden kaynaklanmıştır. Bu belgelerde yazılı olan evlenmeksizin deyiminin İbranice'ye, oradan da Latince'ye, yanlışlıkla bakire olarak çevrilmiş olması, İsa'nın babasız olarak dünyaya geldiği, doğrudan doğruya Tanrı'nın veledi olduğu söylencesinin doğmasına neden olmuştur. Burada çok önemli bir nokta var. yanlışlıkların minelenmesi sonucu yeni ve gelişmiş yaşam biçimleri ortaya çıkmıştır. Ama gerek ilk yaşam molekülünün yinelenmesi, gerekse gelişmiş canlılardaki değişik görevleri üstlenen hücrelerin çoğalmaları sırasında bir başka biçimi değil, üstlendikleri biçimi yinelemeleri henüz hiçbir kuramın açıklayamadığı bir buyruk, bir şifre ya da önceden yazılmış bir senaryoya uymalarıyla mümkün olmaktadır. Eğer böyle olmasaydı, parmağımızın kesik yerinde önceki deri parçası yerine pankreas bezi hücreleri çoğalabilir, zamanla ölen beyin hücreleri yerine ortaya çıkabilecek yeni oluşumlar nedeniyle insanlar timsahlar gibi davranmaya başlayabilirlerdi. Gördüğün gibi benim bir arkeolog mantığı sıralamasıyla ve doğanın cimriliğinden, ekonomik davranma güdüsünden yola çıkarak vardığım sonuca doğa bilimciler, çok ince ve kapsamlı bilimsel incelemeler ve deneyler yaparak ulaşmış bulunuyorlar. İsim yine karalanmıştı. Bu buyruk ya da senaryonun evrenin yaratıldığı an ortaya çıktığı savında. Peki bu senaryo ya da buyruk o andan ne kadar önce ya da sonra ne zaman yazılmış ve nasıl ulaşmış olabilir yeryüzüne? Dikkat edersen kim tarafından diye sormuyorum. Bu felsefeden daha çok metafiziği ilgilendirir ve insan boşuna kafa yorar. Zamana gelince. Zamanın başlangıcını da bilmiyoruz. Ama ona göre senaryonun ya da buyruğun herhalde evrenin oluşumu sırasında hazırlanmış ve uygulanmak üzere gerekli yerlere birer kopyasının gönderilmiş olması gerekiyor. Diyelim ki yeryüzüne de bir kopyası gönderilmiş olsun. İşte Nin, isim yine karalanmış, ütopyası burada başlıyor. Ona göre böylesine önemli bir belgenin kendi araştırmalarına bakılırsa, yeryüzünde gönderilebileceği ve saklanabileceği yerlerin en başında Ege kıyıları ve daha da önemlisi şu anda kazı yaptıkları yerle Nemrut Körfezi arasındaki bölge geliyor. Ona göre en uygun yer de Nemrut Körfezi'nin dibindeki antik kent. Nemrut limanına bu yüzden gitmek ve beni de peşinden sürüklemek istiyor. Denizin dibinde Kaymer kentinin kalıntıları olduğu söylenir. Henüz kanıtlanmamış bir sav bu. Sen de duymuşsundur. Hatta geçen yıl bizim yönetici, karısı ve elektrikçi dördümüz gemi sökme atölyelerini gezmeye gitmiştik o tarafa. Yöneticinin karısı gemi hurdalarını mıncıklamaya bayılıyor. Pusulalar, lomboz kapakları, dümen kutularından çok değişik antika görünümlü çeşitli ev eşyaları, bezekler yapmış. Elektrikçi de bu işte onun yardımcısı. Bizim oğlanın şu sıralarda Honolulu'ya giden bir geminin çarkçı başısı olduğunu söylediğim zaman pek ilgilenmişti. Nemrut Körfezi gemi söküm atölyelerinin bulunduğu koya çok yakın. Yol berbattı ama yine de gittik. Pek bir şey göremedik. Aslında bu güzel koya Nemrut Limanı denilmesinin nedeni de tartışmalı. Nemrut, Nemrud, Nemrod aynı şey, eski Asur krallığının başkenti. İsa'dan önce 9. yüzyılda Kral 2. Asur Nasirpal tarafından kurulmuş. İslam inanışına göre ise Nemrut inatçı bir tanrı tanımazdır. Hazreti İbrahim'i yakarak öldürmeye kalkmış, bunu başaramayınca çareyi herhalde ben öyle bir peygamber yollamadım yeryüzüne diyebilmek için kendisini tanrı ilan etmekte bulmuş. Tanrıya şirk koşulur mu hiç? Ona çok kızan tanrı Nemrut'u bu yüzden ilginç bir yöntemle cezalandırmış. Kafasının içine bir böcek sokmuş, böcek zalim ve inkarcı kralın beynini kemirmeye başlamış. Çektiği büyük acılara dayanamayan Nemrut, başını durmadan yumruklar duvarlara çarparmış. Sonunda içindeki böceği yok etmek için kafasını tokmaklatmaya kalkmış. Kafatası kırılınca o böcekten kurtulmuş mu bilinmez ama dünya ondan kurtulmuş. Nemrod'un Kral Asarhaddon'un torunu olduğu, yaptığı zulümlerde tanınan bu kralın İsa'dan önce 612 yılında kenti ele geçirerek yakıp yıkan Medler tarafından öldürüldüğü tahmin ediliyormuş. Laf aramızda bunları bizim yöneticiye anlattığım zaman, desenize o zamanın bu zamandan pek farkı yokmuş dedi. Bugün de kafalarının içini böcekler sarmış nice Nemrutlarımız var. Benim aklımı kurcalayan şey başka. Biliyorsun, Doğu Anadolu'da Nemrut'ta ve bu dağın tepesinde bir krater gölü vardır. Burada çok ilginç arkeolojik kalıntılar bulunmaktadır. Ancak Yeni Foça ile Ali Ağa'nın arasındaki bu güzel koya bu adın neden verildiğini açıklayan herhangi bir bilgiye rastlayamadım şimdiye kadar. Nemrut, halk dilinde acımasızlığı anlatan bir tanımlama olduğuna göre bu isim civarda hüküm sürmüş olan herhangi bir çağın herhangi acımasız bir kralına, sultan ya da beyler beyine izafeten konulmuş olabilir. İsim yine karalanmıştı. Benim evin aşağısındaki vadide, yeni kazı yerinde yapılan çalışmalarda ve Menemen'de, Panas Tepe'deki kazılarda bazı yeni tabletlerin bulunduğunu ancak henüz bunların çözülemediğini söyledi. Bunlar okunabilirse bazı ilginç bilgiler elde edilebilir diyor. Tabii ona bu bulgulardan haberim olduğunu söyleyerek düş kırıklığına uğramasını istemedim. Panas Tepe'deki kazılar Liman Kent bölümünü de kapsıyor ve Foça Seyrek bağlantılı yol yapımı bu bölgeden geçiyor. Nemrut Körfezi'nde bir şey olup olmadığını anlamak için aşağıda denizin dibinde araştırmalar yapılması gerekir. Ancak böylesine geniş bir alanda yapılacak bir araştırmanın Foça'daki deniz komando birliğine ya da Fransız tatil köyünde bulunan derin su dalgıçlarından yararlanılabilse bile bir sonuç vermeyeceği ortada. Onu bu anlamsız araştırmadan caydırmak için öyle bir belgenin var olduğunu farz etsek bile milyarlarca yılın yıpratıcı etkilerine nasıl dayanmış olabilir? Yeryüzünde var olan hangi madde bu kadar uzun bir süre yok olmadan görevini sürdürebilir dedim. Buna karşılık belki akıl almaz bir teknikle işlenmiş, bize henüz çok yabancı olan bir yöntemle yontulmuş, sayısız yüzeyi olan olağanüstü bir kristal CD-ROM olabilir dedi. Bize bugünkü gelişmiş bilgisayarları yaratma olanağı tanıyan gücün böyle çok gelişmiş bir bilgisayar disketini, daha doğrusu küre biçiminde bir CD-ROM'u kullanmış olması bence çok akla yatkın. Yüreğim ağzıma geldi. Demek ki tabletlerdeki bilgilerden haberi vardı ve o da bunu benden gizliyordu. Ancak o şeyin gerçek varlığını, gerçekten var olduğunu öğrenmiş olabilir miydi? Yoksa ağzımı mı arıyordu? Sustum. Ama oraya gitmek için o kadar ısrar etti ki, bize bir dalgıç bulması için Yeni Foça'daki deniz malzemeleri satan adama ricada bulunacağımı vaat etmek zorunda kaldım. Tuhaf bir kız bu. Amacını henüz anlayabilmiş değilim. Çok iyi niyetli olabilir ama bilemiyorum. Farz edelim ki bulabileceğimiz dalgıçlar yaratıcının evreni yaratırken düzenlediği belgeyi, senaryoyu ya da buyruğu kristal bir küre içinde bize sundular. Ne yapacağız onu? Onun düşlediği gibi çok gelişmiş bir bilgisayarla çözdüğümüzü de farz edelim. Bunun ne kadar zaman alacağını düşün. Ne göreceğiz? Kendimizin ve bütün evrenin geçmişini ve tabii zamanın göreceliğini ve dönüşümlü niteliğini dikkate alırsan, geleceğini, yoksa aklında başka şeyler mi var? 6. kaset 2. yüzün sonu.